Değerli dostlarımız merhaba. Bir Düşünce Günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz, bugün Mevlana Celaleddin Rumi'yi konuşacağız. Mesnevi'yi konuşacağız. Mevlana Celaleddin Rumi miladi 1273 yılında vefat etti. Bugün yani 2022 Aralık ayında onun aramızdan ayrılışının, vefatının 749. Yıl dönümünü idrak ediyoruz. Dolayısıyla Aralık ayında ölüm yıl dönümüne denk gelen bu ayda 7-17 Aralık tarihleri arasında bir anma programı düzenleniyor. Başta büyük dergahın olduğu, Mevlevi Hane'nin olduğu Konya'da bu anma törenleri yapılıyor. Biz de bunu vesile edinerek bugün Hazreti Mevlana'yı konuşalım istedik kıymetli hocamızla birlikte. Hocam Mevlana gerçekten büyük bir mütefekkir, büyük bir mutasavvıf. Hem bu toprakları etkilemiş, yani Konya'da yaşamış ama sonrasında 13. yüzyıldan itibaren oğlunun da etkisiyle, Sultan Veled'in de etkisiyle büyük bir coğrafyaya bu tekkeler de yayılıyor. Yani evet. Mevlevi tarikının tekkeleri, Mevlevi haneler yayılıyor. Büyük bir etki alanı söz konusu. Bugün bakıyoruz, işte bugün tespit edilen 45 kadar Mevlevi hane var. Mısır'dan, Şam'dan, Halep'ten, Kudüs'ten, işte Girit'ten, Makedonya'ya kadar, Kırım'a kadar hem Anadolu coğrafyasında hem de diğer İslam coğrafyasında, yani Balkanlarda, Kuzey Afrika'da, Arabistan Yarımadası'nda Mevlevi haneleri de görüyoruz. Ben Lübnan'da, evet. Trablus'ta görmüştüm hocam. Oo. Bir Lübnan seyahatinde şaşırmıştım yani böyle. Hmm. Ondan sonra da biraz dikkatimi de çekti Mevlevi haneler.
Osmanlı hinterlandı.
Evet.
Yani Mevlevilik biliyorsunuz Selçuklular dönemiyle birlikte doğdu ama Osmanlı coğrafyası çerçevesinde yayıldı.
Evet.
Yani Osmanlı üç kıtada diyoruz. Mevlevilik de üç kıtada. Varlığını sürdüren
yani bir meşrep. Her yere de yayılmış bu manada. Evet. Tüm o hinterlanda da yayılmış. Hem toplumların hem kişilerin hayatına dokunan bir insan Mevlana Celaleddin Rumi. Bir düşünür diyor ki peygamber değildi ama işte kitabı vardır diyor. Kitabı biraz var. Da Mesnevi'ye atıfla. Şimdi hocam ben böyle bizim tefekkür tarihimizde özellikle son 100 yılda kim ne söylemiş diye de baktım biraz Hazreti Mevlana ile ilgili olarak. Birkaçını okumak isterim sonra size bazı sorularım var onları evet. yönetmek istiyorum. Mesela ünlü edebiyat tarihçimiz Nihat Sami Banarlı diyor ki Mevlana Konya ve çevresinde geniş bir manevi hayat uyandırmış ve onun maneviyatı ilk halifesi Hüsamettin Çelebi ve oğlu Sultan Veled ve torunu Ulu Arif Çelebi gibi Mevleviliğin ilk çelebileri büyük vakarla yaşatmışlardır o geleneği diyor. Bu maneviyat 13. asır Anadolu'sunun çeşitli buhranları içinde bunalan halktan olsun, büyüklerden olsun nice insana derin bir dini kültür ve tefekkür yanında o ölçüde büyük bir huzur ve teselli vermiş ve birçoklarını da meyus olmaktan kurtarmıştır diyor. Gerçekten evet. dini hayatı böyle diri tutan bir gelenek başlatıyor Hazreti Mevlana. Yine Ahmet Hamdi Tanpınar diyor ki bir gün diyor Yahya Kemal'e neydi bu eskilerin hayatı acaba evet. nasıl yaşarlardı diye sormuştum. Evet. Gülerek dedi ki diyor gayet basit pilav yiyerek ve Mesnevi okuyarak diyor. Sonra güzel. Diyor birkaç yıl sonra diyor bağlar başından Karacaahmet'e doğru diyor iniyorduk. Orada da diyor yine nereden diyor hani aklına düştü belki de diyor o mazi canlandı gözünde. Dedi ki diyor medeniyetimiz Mesnevi ve cihat medeniyetiydi.
Evet,
böyle de bir Tanpınar'ın Yahya Kemal'den de böyle bir nakli
çok
var. Nedir hocam Mevlana Celaleddin Rumi'nin bizim kültür hayatımızda, dini hayatımızda, manevi hayatında yeri, onun eserlerinin, işte evet. Mesnevisinin, divanının, fihi mafihinin bizi nasıl evet. etkiledi?
Evet.
Nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir geniş bir soruyla başlayayım hocam. Sonra başka sorularım da olacak.
Şimdi Mevlana'nın biyografisine ve beslenme kaynaklarına bakmak gerekiyor. Onlara baktığımız zaman Mevlana'nın etkisinin daha kolay açıklayabiliyoruz. Mevlana Bel kentinde çıkıyor geliyor. Bugün Afganistan içinde duran. Yani bir Horasan boyutu var. O bölgeden geliyor. Horasan bildiğimiz gibi hakikaten cihat ve tasavvufun iç içe olduğu bir bölge. Yani mesela Ebu'l-Müslim el-Horasani oradan çıkıyor.
Evet.
Horasani, Horasanlı olduğu söyleniyor. Birçok tarikat mezhebi, özellikle aşk mezhebi olan, efendim daha böyle cehd ehli olan insanların da geldiği bir bölge. Mevlana Hazretleri babasıyla birlikte orada geliyor. Ondan sonra Bağdat'ta kalıyor uzun süre. Bakın bir Orta Asya Horasan tecrübesi var, birikimi var. Ondan sonra Bağdat, işte Hicaz bölgesi var, Mezopotamya var. Son durak olarak Konya'ya geliyor. Anadolu var. Şimdi bu coğrafyaların veya kültürel dünyasına baktığımız zaman Mesnevi'ye, Divan-ı Kebir'e bunların yansımalarını görüyoruz. Yani orada işte diyelim Fahreddin'i Attar, Senai gibi o çok büyük dehaların, edebiyat ve tasavvuf birikimlerinin yansımaları vardır Mesnevi'de. Yine Hint bölgesinin işte İran üzerinden gelerek bu bölgeye yansımasıyla oluşan çeşitli anlatıları var, kalıpları var, edebiyatları var, hikmetleri var. Bunlar Mesnevi'de ve Mevlana'nın çalışmalarında kendisini ortaya koyar. Yine Anadolu dediğimizde birçok kültürlerin dönüp dolaştığı önemli bir yer. Akdeniz medeniyetinin yansıdığı bir yer, Roma vesairenin olduğu bir yer. Burada da ciddi bir birikim var. Burada da yine söz konusu. Hepsinin üstünde İslam var. Bir defa Mevlana büyük bir İslam alimi, medreselerde okumuş ve ondan sonra medresesi var. Konya'da öğrenci yetiştirmeye devam etmiş. Ve bu medrese geleneği üzerine irfan geleneği işte Tebriz'de Şems-i Tebriz'de tanıştıktan sonra yeni bir neşveye bürünüyor. Bir irfan ehli haline geliyor, bir aşk ehli haline geliyor. Mevlana'yı bu açıdan baktığımızda çok geniş bir kültürel havzanın birikiminden yükselen bir şahsiyet olduğunu görüyoruz.
Yani o nedenle aslında bu beyitlerde ortaya çıkan, Mesnevi'de, divanda ortaya çıkan büyük bir kültürün damıtılması değil mi hocam?
Tabii, aynen öyle. Bütün bunları damıtan, süzen, bunları sentezleyen, bunları yeni bir idrakle toparlayan, bir neşveye, bir aşka dönüştüren bir metinle karşı karşıyayız. Şimdi bu öyle bir metin ki, yani mesela İbn Arabi gibi çok sadece felsefi düzeyi olan veya üst düzeyde tasavvuf düşüncesine sahip olanlara hitap etmiyor. Bu metinler, bu şiir diliyle ifade edilen metinler herkese dokunabiliyor. Her meslek grubuna dokunabiliyor. Yani alim de, münevver de, köylü de, tüccar da, kadın da, erkek de, fakir de, zengin de kendisine göre oradan beslenebiliyor.
Böyle yani sadece böyle havasa hitap eden etmiyor. Bir dil değil bu yani. Değil. Herkes kendini bulabiliyor.
Hikaye yöntemini kullanması da bununla yakından ilgilidir.
Evet.
Yani bizim toplumsal kültürümüz kendisini hikayeyle anlatır. Hikayeyle temsil eder. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesi, Kerem'le Aslı'nın hikayesi, Ferhat'la Şirin'in hikayesi, Leyla'yla Mecnun'un hikayesi bu topraklarda asırlarca insanları beslemeye devam etmiş. Dinin, maneviyatın...
Sözlü kültürün, sözlü tarihin bir yansıması bu aynı zamanda
yani,
değil mi hocam?
Tabii bu sözlü olarak devam edilmiş ama daha sonra metinleştirilmiş, yazıya döktürülmüş. Ama şiir ve hikaye formu burada öne çıkıyor. Mevlana'da en çetrefilli konuları şiirle anlatarak tatlı hale getiriyor. Ve anlaşılır hale getiriyor.
Didaktik bir üslubu da var. Öğretiyor yani.
Öğretiyor onlarla. Hakikaten bazen ya hep aynı tonlarda da gitmiyor. Monoton bir anlatım yok. Bazen yükseliyor, bazen sükunetle gidiyor. Dervişleri anlatıyor, tüccarları anlatıyor.
böyle hayvanlar değişik üzerinden örnekleri
hayvanları
veriyor.
Anlatıyor.
Her türlü metafor var hocam.
Her çeşit çok zengin, çok geniş. O nedenle hakikaten birçok insana dokunuyor. Bugün dindarlar da okuyor bunu, Müslümanlar da okuyor, ateistler de okuyor. Efendim Hristiyanlar da okuyor. Çeşitli etnik gruplarda Avrupa'dan, Doğu'dan, düşün Pakistan'da, Afganistan'da, İran'da. Yani ben mesela İstanbul'da yaşayan bir insanım. Kalktım yüksek lisans yaparken ben tasavvufa çok mesafeli bakıyordum. Muhammed İkbal'in kitabını okudum. Bak Muhammed İkbal Pakistanlı bir Müslüman düşünür. Mevlana'dan bahsediyor. Yani o kadar muhteşem bir şeyle karşılaştım ki dedim ya bu Mevlana kim? Hemen gittim Mesnevi'yi aldım okumaya başladım. Anlatıyorlar. Muhammed İkbal büyük bir filozof, tasavvufla aklı uzlaştıran bir insan biliyorsunuz. İstanbul'dan geçerken ayağa kalkmış demiş ki.
Evet uçak Londra'ya giderken
yani ben Mevlana Hazretlerinin yanından geçiyorum, önünden kalkıyorum. Ya. Yani bu kadar derin duyarlılığı olan Mevlana asrına sığmayan bir adam. Coğrafyasına sığmayan bir adam. Efendim meşrebine sığmayan bir adam. O nedenle birçok kişiye hitap ediyor. Yani Amerikalılara da dokunuyor, İngilizlere de dokunuyor. Bu Türklerin çok aslında övüneceği bir şey yani. Onur duyacağı bir şey. Yani bu beldede yaşamış, beldemizde yaşamış, bugün bütün dünyaya hitap ediyor. Felsefecisi de okuyor, ilahiyatçısı da okuyor, edebiyatçısı da okuyor. Sosyologlar da okuyor artık. Antropologlar da okuyor artık. Şimdiye kadar daha çok ilahiyatçılar ve edebiyatçıların uhdesinde gidiyordu gibi. Gittikçe açılıyor. Yani 13. yüzyılda değil mi yaşamış birisi?
Evet.
Kaç yüzyıl geçmiş? 700 yıl, 749. diyoruz. Ya kaç yüzyıl? Zamanüstü bir söylemi var. Zamanüstü bir dili yakalamış. İnsana dokunuyor. Kalbine dokunuyor. Mevlana niye çıktı? Aynı zamanda yani bu beslenme kaynakları var. Nihat Sami Banarlı da çok enteresan bir şeye işaret etti. Ben de son Mevlana sempozyuma katıldığımda bu konu üzerinde durdum. Mevlana yeni bir insan tipi ortaya koymaya çalışıyor. İhya etmeye çalışıyor. Zahit tipi. Zahit tip aslında Kur'an'da da züht ehli diyor. Ondan sonra tasavvufun da ortaya çıkışı bizim topraklarda züht ehlini ihya etmeyle yakından ilgilidir. Yani özetlersek tasavvuf topluma züht ehli projesini sunan bir meşreptir aslında.
O prototipi sunuyor.
Sunuyor.
Evet. Zahit kimse.
Evet zahit. Şimdi Mevlana'ya baktığımız zaman Moğollar, yani Mevlana'nın o buraya hicret etme serüveninde Moğolların her tarafa alt üst etmesi
İstila
var.
İstila etmesi, yakıp yıkması.
Moğolların yakıp yıkması var. Medreseleri, efendim yolları, köprüleri, efendim şehirleri yakıp yıkıyorlar. Ama sadece bunları yakıp yıkmıyorlar. İnsanların ruhları da yağmalanıyor.
Baneler,
İnsan yağmalanıyor.
Müktesebat da yağmalandı
Müktesebat
hocam
da
İslam dünyasında.
Tabii,
büyük bir
yani.
Travma var yani.
Dicle ve Fırat günlerce mürekkep aktı.
Ya.
Yani ruh yağmalanıyor. Ruh tahrip ediliyor. Ruh da harabeye dönüşüyor. Sadece şehirler değil.
Evet.
İnsan ve ruhu harabeye dönüşünce Mevlana kalkıyor. Yeniden ruhu ihya ediyor. Yeniden insanı ihya ediyor. Zahit tipi budur. Moğolların yıktığı, harabeye çevirdiği insanı yeniden ayağa kaldırıyor. Yeni bir maneviyatla onu inşa ediyor. Günümüzde kimlik diyoruz ya, işte bir Müslüman kimlik, insan kimliği nasıl olur? Mesnevi ile Divan-ı Kebir de onu gösteriyor.
Ve hocam geçen hafta da bir vesileyle söyledik. Yani evet. Bizim insanımız da matem insanı da değil. Yeniden bir umuda sarılıyor değil mi?
Hani yani.
Mevlid-i Şerif'i konuşurken bunu söylemiştik.
Evet.
Yani biz aslında vefat yıl dönümlerini değil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hani doğumunu kutluyoruz.
Evet.
Yani belki bu travmayı başka bir medeniyet atlatmış olsaydı Moğol istilası, yağmalaması, travmasını belki onun üzerinden daha böyle karanlık, karamsar bir edebiyat
kesinlikle
ya da ruh hali ortaya çıkmış olurdu. Ki işte Batı, modern çağda Batı icadı denilen psikiyatrinin, değil mi hocam?
Evet,
psikolojinin
evet.
Kısmen bu o travma tedavisi olması biraz bir karanlık tarafının olması da bunun da bir göstergesi.
Kesinlikle.
Yani.
Bak, temel şey şudur Mevlana'nın: zahit yokluktan var olan insandır.
Evet.
Varlık yokluktan meydana gelir diyor. Yokluk nedir? Moğolların yakıp yıktığı durumdur. Bu yoklukta var olmayı sağlayan aktördür aslında Mevlana. Ve zahit tipiyle anlatıyor. Bakın, Mesnevi'de çok çarpıcıdır. Bir çölde zahit tek başına yaşıyor. Zahit toplumdan uzak, mevkilerden uzak, paradan uzak, insanlardan uzak, bir yokluk halinde. Aslında çöl, anlattığı çöl, çöl ne demek? Yokluğu simgeleyen bir şey. Çölde ağaç var mı? Yok. Su var mı? Yok. İnsanlar var mı? Yok. Dükkanlar var mı? Yok.
Yok.
Yokluklar alemi. Evet, o yokluklar aleminde zahit var oluyor. Aslında çöl olan İslam toplumunun Mevlana'nın yaşadığı dönemdir. Moğollar yokluk haline getirmiştir. Mevlana o yoklukta insanın meydana gelmesine öncülük ediyor. Bu çöl hikayesi aslında bunu anlatır Mesnevi'de. Çölde zahit yaşıyor. Hacca giden bir kafile su arıyor, susuz kalmış.
Evet.
Hatırlarsınız, Zahid'in evet. Yanına geliyor. Ya Zahid'e diyor ki, ya bu Zahid ne yapıyor tek başına burada, ne ediyor? Biz susuz kaldık falan diyor. Ben mealen anlatıyorum tabii. Ondan sonra diyor Zahid, diyor ya bak Allah kerimdir, büyüktür, bakalım diyor. Bir süre sonra parmaklarının ellerinden su geliyor. Ondan sonra su geliyor, herkes su içiyor. Ona yaşamaya başlıyor, ayakta kalıyor. Şimdi yani fiziksel olarak da bakın, yoklukta varlık meydana geldi. Allah'a olan aşk, Allah'a olan inanç, onunla beraber olma. Ve bu yokluktan var olma düşüncesi Mevlana'da çok önemli bir temadır. Aslında biz hayatımızda bazen mevkilerimizi kaybediyoruz, bazen yakınlarımızı kaybediyoruz, bazen paramızı kaybediyoruz, dostluklarımızı, dünyalıklarımızı kaybediyoruz, üzülüyoruz. Üzüntülerin büyük bir kısmı, İbni Hazm'ı da okursak görürüz, ya çok istekler ya da çok kayıplar.
Evet.
Bunlarla ilgili bir
evet,
şey.
Evet, evet.
Mevlana diyor ki, ya bugünkü insanların kaygısı da odur yani. Biliyor musun? Ya ödeme, taksit, gelecek, ev, kira, bilmem ne. Mevlana diyor ki, ya bırak bunları, bunlar kaybolsun, onlar seni var eder, sen onlardan meydana gelirsin. Bırak üzülmeyi, seni yaşatacak şeydir diyor.
Ya o karşıtlık zaten,
şey bu.
Değil mi yani, hocam? O Mesnevi'de evet. Çok işlenen bir şey yani.
Çok
bu
işlenen bir
tema bu. Karşıtlıktan yeniden çıkış.
Evet.
Ama bir umut var yani bu hikayeler.
Yokluktan var olmak bir çok büyük,
büyük
bir umut.
Bir umut.
Yani.
Umut, evet.
Yani yokluk aynı zamanda o Moğolların getirdiği, İslam toplumuna getirdiği durum. Bu yokluktan var olacaksınız.
Evet.
Bak, Zahid orada yeniden var oluyor. Yağmurla çöl yeniden insanlar hayata kavuşuyor. Çok işlenen bir tema ve hakikaten derviş ve zahid tiplerin gördüğümüz zaman Mevlana'da başka veçeler de var bakın.
Hocam mesela, kısa bir ara verelim arzu tamam. Ederseniz. İlk yani, bölümümüzün sonuna geldik, devam edeceğiz
ya,
hocam.
Peki.
Değerli dostlarımız, şimdi Düşünce Günlüğü'ne kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar beraber olacağız.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam TV'mizin kıymetli dinleyicileri, izleyicileri, değerli dostlarımız, Düşünce Günlüğü programı devam ediyor. Ben Alican. Her zaman olduğu gibi yine stüdyomuzda Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Bugün Mevlana Celaleddin Rumi'yi ve onun kültürel hayatımıza, dini hayatımıza, manevi hayatımıza katkılarını konuşuyoruz. Mesnevi'yi konuşuyoruz. Hocam, İlk bölümde hem Mesnevi'nin üslubundan tam da Moğol istilasına denk gelen bir yüzyılda insanımızı yeniden inşa etmesinden, o üsluptan bahsediyordunuz. Evet. Buyurun lütfen.
Evet, ikinci bir şey de yani gerektiğinde toplumdan ayrı yokluklar içinde var olmak. İkincisi de Mevlana sufileri eleştiriyor. Tasavvufu kendi içinde eleştiren bir tutuma da evet. Sahip. Bu da çok önemli. Yani self kritik yapıyor. Dervişlerin, sofilerin kendilerini eleştirmelerini aslında eleştirmeye çağırıyor. Mesnevi'de çok örneği var. Bir tanesi çok enteresan. Dervişler bir tekkede toplanmış. Yiyecekleri kalmamış. aç durumdalar. Bir tüccar geliyor, merkebiyle geliyor. O akşam işte eşeğiyle geliyor, affedersiniz. Ondan sonra orada kalıyor. Bunlar gidiyorlar, gizlice eşeği kesiyorlar. Ve kestikten sonra yiyorlar. Sonra orada semaya duruyorlar. Semada eşek gitti, eşek gitti diyorlar. Şimdi çok komik bir şey geliyor bize, değil mi?
Evet.
Aslında muhteşem bir şey var, bir anlam var burada. Ya da benim anlayabildiğim şey. Yani dervişin fikri neyse zikri de odur deniyor ya.
Türkçe'de ya da neyle besleniyorsa o sadır oluyor.
Şimdi evet. Dervişlere ciddi bir eleştiri var burada. Yani eşek, başkalarının mallarını alıyorlar, yani, yiyorlar.
Haram mal.
Haram mal. Tüccara danışmıyorlar, tüccardan izin almıyorlar.
Gasp var.
Dolayısıyla da semalarında Allah Allah demiyorlar. Ya. Eşek gitti, eşek eşek diyorlar. Bu tasavvufun kendi içinde kendisini eleştirmesinin muhteşem bir örneği aslında. Başka bir örnek daha var mesela. Yine daha birçok örnek var. Mevlana şunu söylemek istiyor bu hikayelerle, bu örneklerde. Dervişler de yanlış yapabilir, tasavvuf ehli de yanlış yapabilir. Ey tasavvuf ehli, yanlış yapabilirsin, haram da yiyebilirsin, sapabilirsin. Böyle sen tümüyle masum olmuş, her şeyle kurtulmuş gibi kendini algılama, tetikte ol, kendine dikkat et. Hani günümüzde tasavvufa yönelik çok ciddi reddiyeler var, eleştiriler var. Tasavvufun aklını kullanmadığı, kendisi eleştirmediği söylemleri var. Ama biz tasavvufun en büyük zirvelerinden birisi olan Mesnevi'ye bakarsak, Mevlana'ya bakarsak, onun düşüncesinde bunlarla karşılaşıyoruz. Yani bir self kritik var. Nefsi levame diyoruz. Kendini eleştiren benlik, kendini yargılayan benlik. Biliyorsunuz tasavvufta bir aşama,
evet.
Seyri sülükte bir aşama. Bu aşama boşuna denmemiş. Müslümanlar nasıl kendilerini zaman zaman eleştireceklerse, Müslümanlığın bir meşrebi olan tasavvuf da kendini eleştirebilmeli, yanlışlarını görebilmeli. Ancak o zaman tasavvufun içinde patolojik şeyler çıkmaz. Veya çıkmaya başladığı zaman bu eleştirilerle hemen üzerine gidilir, yüzleşilir ve ondan uzak durur.
Bir özgüven göstergesi bu, evet. İçe kritik bakış, değil mi hocam?
Evet, kesinlikle.
Yani, kendi kendini inşa eden, yaralarını iyileştiren,
elbette.
Açığını gediğini elbette. Kapatan bir şey. Bunu
kesinlikle.
Yapmak kurumsal olarak da bir özgüven belirtisi.
Yani
ehli tasavvufun zaman zaman hem müesses nizamı hem kendilerini bu manada içe kritik bakışla bir değerlendirmesine fayda var diyorsunuz,
evet,
hocam.
Evet, aynen öyle. Evet. Mevlana işte yüzyıllar öncesinde bunu metinleriyle bize söylüyor, hissettiriyor yani.
Evet. Hocam biraz günümüze gelirsek, evet. İşte günümüzde yani Mevlevilik üzerinden konuşursak, işte Mevlevilik tarikının tekkeleri var, Mevlevihaneler var. Gerçi aynen onlar da 1925 yılındaki tekke ve zaviyelerin ilgası kanunu gereğince kapalı durumda aslında,
evet,
şu anda.
Kapalı.
1927 yılında Konya'daki işte o büyük hazretin de defnedildiği dergah, yani Mevlevihane müze yapılıyor.
Evet.
1927'den itibaren de müze hükmünde orası. Yani bugünün Türkiye'sinde, bugünün İslam dünyasında biz, yani kendi ülkemiz özelinde konuşalım. Az önce bahsettiğiniz Mesnevi'deki hikayeler, oradaki mesajlar, sanki biraz onlar bir kenara bırakıldı, bir folklorik bir unsur gibi mi duruyor? Ben biraz, evet, öyle okuyorum. Yani bugünkü o Mevlevihaneleri, hatta bu yapılan sema gösteri demek istemiyorum. Çünkü onun içinde, evet, aslında bir arayış, bir ibadet unsuru da var. Ama bugün bakıyorsunuz işte lüks restoranların içerisinde iftar saatinde çıkıyor insanlar. Böyle işte o sema yapıyorlar. Ya da düğünde, dernekte de yapılan işler haline geldi. Yani böyle bir araçsallaştırması da söz konusu mu hocam bu modern zamanın?
Şimdi,
bu tür dini unsurları. Birçoğu da görüyoruz bunu. Geçen hafta konuştuk. Evet, Mevlid çok önemli. Yani bizim, evet, kültürümüzde Hazreti Peygamber Efendimiz'e muhabbetin bir tezahürü, ama hani onda da görüyoruz. Böyle bir programların, düğün derneğin böyle bir malzemesi haline mi getirildi? Bu derinlikten uzaklaşıyor muyuz? Bunun bir takım tehlikeleri var mı? Ne dersiniz
vallahi
hocam?
Biz tabii bizim kültürümüz, kendi bireysel anlayışımız, derinliğimiz, yüzeyselliğimiz, adab ve erkanımız ne olursa Mevlid de ona göre yansır bizde. Mevlevilik de ona göre yansır. Demek ki bizim şu an pespaya bir kültürel düzeyimiz var. Bir ilişkiler dünyamız var. Tamamıyla zarafetten yoksun. Tamamıyla kapitalist ve pragmatist maddi dünyaya endeksi olan bir pratiğimiz var ki biz Mevlana'yı da öyle algılıyoruz. Ondan sonra getirip semazenleri restoranlarda koyuyoruz. Yani Kültür Bakanlığı buna müdahale etmelidir. Çünkü sema bir zikirdir. Bu toplumun çok önemli bir kültürel değeridir. Bu böyle restoranlarda çıkarıp bir eğlence malzemesi yapılamaz. Yani orada ne çalabilirsin, başka şey yapabilirsin ama bir zikir olan bir şeyi getirip bir eğlence malzemesi yapamazsınız. Düğünde de yapılması yanlıştır yani bu. Yani orada böyle garip garip müzikler eşliğinde semazenleri falan insanları semazenleri çevirmek, oynatmak hiç şık değil, hiç doğru değil. Kültür Bakanlığı kesinlikle bunu kültürel koruma çerçevesinde buna müdahale etmeli. Bu bizim en azından inanmıyorsanız bile bizim kadim bir kültürümüz, değerli bir kültürümüz, sanatsal yönü olan bir şey. Bunun özgünlüğünün korunması, kullanması lazım. Bakın şöyle enteresan da bir şey var tabii. Devlet tekke ve zaviyeleri kapatmış ama bazı tekkeler müze adı altında da olsa kapatmamış. Örneğin Nurşin. Nurşin şeyi kapatılmamış. Enteresan bak. Nakşi şeyi devam etmiş.
Evet.
Bektaşi şeyi kapanmamış. Devam etmiş. Mevlevi şeyi kapatılmamış. Müze devam etmiş. Cerrahi tekkesi kapanmamış. Devam etmiş. Dört önemli çizgi bu Türkiye'de.
Evet.
Bu çizgilerin hala varlıklarını sürdürüyorlar. Bunların yeniden...
Bir ışık kalmış yani.
Bir ışık kalmış. Tümüyle de söndürülmemiş.
Evet. Ha,
enteresan bir şey bu. Şimdi bugün de biz bunlarla yeniden ilişki kurarken tabii ki ciddi bir enkıta olmuş, ciddi bir kopuş olmuş. Yeniden ilişki kurarken zaman zaman saçmalayabiliriz, zaman zaman yanlış yapabiliriz. Ama o yanlışlardan ısrar etmeyelim. Yani bizim ilim ehli insanlarımız var, irfan ehli insanlarımız var, sanatkar insanlarımız var, musiki şinas insanlarımız var. Onlardan oluşturulacak heyetle Kültür Bakanlığı, bu dediğim çerçevede bir takım yeni kararlar alır. Buna göre sınırlamalar getirir. Getirmeli de. Yani mevlevilik tabii ki devletin mülkiyeti değil. Ama dediğim gibi kültürel boyutu ilgilendirir devleti. Hepimizi temsil eden bir şey. Bizim ortak kültürümüz, ortak değerlerimiz. Bunu bu şekilde koruyup kollamak lazım. Elbette onun asıl koruyucusu, kollayıcısı Allah'tır. Mevlana Hazretlerine ruhaniyetidir. Bazı insanlar efendim kadın erkek karışık diyelim sema yapıyorlar. Bunlar o şeyin otantik yapısında yok Mevleviliğin otantik yapısında. Kadın mahfilleri var yani ayrı. Değil mi? Mevlevi hanelere evet. Gittiğiniz zaman bunları görüyorsunuz. Kadın mahfilleri olduğuna göre kadınla erkekler kadın erkek iç içe yapmamıştır buna. Bunu böyle modernize etmek, deforme etmek anlamına
evet,
gelir.
Evet.
Mevlevilik deforme edilirse, otantik yapısından uzaklaşırsa o maneviyetini de taşımaz. Yahu adamlar astroloji gibi uyduruk bir şeyin peşine gidiyorlar. Maneviyat arıyorlar. Ya. Gençlerimiz, insanlarımız.
Fal baktırıyorlar.
Fal baktırıyorlar. Ciddi ciddi üniversite mezunları, profesörler parapsikolojinin peşine düşüyorlar. Manevi açlık var.
Ya.
Manevi açlığı çeken insanlar Mevlana'ya değil de bunlara gidiyorsa bizim dönüp kendimize bakmamız lazım. Biz bu insanlarımıza ve kendimiz maneviyatı doğru demek temsil etmiyoruz. Nezaketiyle, zarafetiyle, usulüyle, adabıyla Nakşiliğin adab kitapları var.
Ya.
Değil mi?
Evet.
Ama çıkıp peygamberden konuşuyor, oruçtan konuşuyor, orucunu bilmem hanımınla açabilirsin diye garip garip ifadeler kullanılıyor ya. Bu nasıl bir nakşilik ya? Böyle olur mu yani şimdi? Adab kitabı yazılmış bu insanlarımız. Dinin yani dini anlatırken, tasavvufu anlatırken, konuşurken bir üslupla, bir adabla konuşulur, anlatılır, teslim edilir. Sadece cübbe, sarık değil ki yani biliyorsunuz. Yunus Emre diyor yani bunu taçla hırka değil yani bu.
Evet.
Tasavvufu yani Mevlevilik etrafında konuşuyoruz. Bütün bu deformasyonlar olmakla beraber yine de hakikaten umutlu olmamız gerekiyor. Çünkü Mevlana gün geçtikçe o derinliğiyle parlıyor. O derinliğiyle yükselmeye başlıyor. Daha fazla insanın dikkatini çekiyor. Biz buna Anadolu'da mukim olan insanlar olarak, Türkler olarak, Müslümanlar olarak buna sahip çıkarsak biz değer kazanırız. Sahip çıkmazsak sahip çıkanlar var dünyada.
Çok. Evet. Hocam onu da bir yani, sormak isterim. Evet. Biz duyuyoruz ki Amerika'da işte Sufi center'lar var. Bazılarına da böyle ihtiyatlı da yaklaşıyorum ben şahsen. Evet. Ya buralar acaba oradaki Türk diasporası demeyelim de yani işte
muhacirleri.
Türk muhacirleri bir şekilde kafa kola almak için açılmış merkezler mi diye düşünüyorum. Ama az önce de buyurduğunuz gibi aslında o batılı insanın da bir açlığı var değil mi hocam? Bir spiritüel ihtiyaç deniyor ya şimdi çok manevi açlık diye de ifadelendirilmiyor. Ama en nihayetinde el insan olarak da insanların bu tür açlıkları var ve demin söylediğiniz gibi bunlar tatmin edilmeye çalışılıyor. Bir takım o uzak doğu dinleri, meditasyonlar orada neşvi nema bulmuş ilginç garayip dinler, uygulamalar. En çok bu şeyi dolduruyor, boşluğu dolduruyor. Bir de özellikle bu batı yaklaşımında, batılı insan tipinin Mesnevi'ye, Mevlana'ya ya da İslam'ın bu yönüne yaklaşımında aslında orada ve bunu sunanların, sunucuların biraz içini boşalttığı, mesela Hazreti Mevlana ile ilgili çok konuşuluyor bu hocam. Sanki Hazreti Mevlana Müslüman değilmiş gibi, Hazreti Peygamber'e ittiba etmiyormuş gibi, onun sünnetine, yoluna. Yani onlar biraz ayıklanıyor. Sırf bu alan, yani bu spiritüel ihtiyaçları karşılayacak işte beyitler, onun divanındaki hikayeler, sadece bunlar öne çıkarılıyor diye de böyle eleştiriler de var. Yani o batıya verilen, yansıtılan Mesnevi'de, Mevlana'da İslam yok diye böyle bir eleştiri de var. Buna rağmen ya bir insanlığı bulma ameliyesi olarak mı bakmak lazım? Amerikalının, şimdi, Avrupalının Mesnevi'ye, burada, Celaleddin Rumi'ye ilgisini nasıl yorumlarsınız hocam?
Ya iki tutum burada önemli bence. Bir tanesi biz Mevlana'yı, Mesnevi'yi, Divan-ı Kebir'i, tasavvufu, bu topraklarda çıktı, yükseldi. Bu konuda hakikaten eğitimi olan, bilgisi olan, irfanı olan insanlarımız var, alimlerimiz var. Mevlana'nın yolunda olan var. Mevlana'nın yolu işte kendisi de diyor, Kur'an ve sünnet buna vurgu yapıyor. Dolayısıyla bu bütünlük içinde Mevlana'yı anlayan, Mesnevi'yi anlayan o insanlardan beslenmeliyiz bir defa. Amerikalı, Avrupalı 10 dil biliyormuş. Felsefeyle güzel yorumluyormuş, şuymuş, buymuş. Bu değil.
Evet.
Önce Mevlana'nın yolunda olan, İslam yolunda olan alimler, irfan ehli insanların kitapları üzerinden, onların üzerinden Mesnevi'yi okumalıyız, Mevlana'yı anlamalıyız. Yani ya belli bir bilgi, entelektüel, ilim düzeyine sahipsiniz. Dolayısıyla bunların da çalışmalarını merak ediyorsunuz. Onunla okumanın bir mahsuru yok. Fakat onun dışında biz kaynaklarımızı yine kendi insanlarımızdan okumalıyız. Bu matematiği okumaya benzemiyor. Bu farklı bir şey. Fizik öğrenmeye benzemiyor. Adam orada seni anlatır ama içine de kendinden başka şeyler koyar, bozar.
Evet.
Ondan dolayı kesinlikle Mevlana'yı, Mesnevi'yi, Divan-ı Kebir'i, bu yolu, bu meşrebi bizim önce bu topraklarda yetişmiş ehli olan insanlarla temasla öğrenmeliyiz. Burada yudumlamalıyız.
Ve yansıtırken de
paket programlarına yönelmemeliyiz. Evet,
ya da bu batılı insanın merakını celbediyor. Ona da biz yansıtıyorsak eğer yani ya Mevlana bir Müslümandı.
Güzel bir Müslümandı diye Amerikalı olup gerekiyor. Da Mevlana'yı iyi anlayıp bir Müslüman olarak, Müslüman olmadıkça Mevlana'yı tam anlayamaz.
Evet.
Bize İslam'ı anlatacak birisi önce tam İslam olmalıdır.
Yani bu sadece Hazreti Mevlana'nın kendi kendine bir içtihadıyla işte oturdu düşündü bir felsefe üretti anlayışıyla olmadığını göstermek kesinlikle lazım değil mi hocam?
Kesinlikle. Bunun bir böyle bir
öncesi
şey
var, bir müktesebatı var, dayandığı tabii referans noktaları var, nirengi noktası var. Bu açıdan da önemli bu.
Ama öte yandan Amerikalı veya Avrupalı insanlar Mesnevi bu açıdan da yaralanmak istiyorlarsa yaralansınlar. Evet. Allah onu bir vesile kılar. İçinden insanlar hidayete erir.
Erdemleri doğrusunu bulur. Erdemleri artar hocam.
Erdemleri artar.
Karakterleri artar.
İnsanlıkları artar. İslam'a en azından düşman olmaktan uzaklaşırlar.
Evet.
Yani o ona da engel olmamak gerekiyor.
Evet. Hocam çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Bu paylaşımlarınız için. Bu vesileyle Hazreti Mevlana'yı da andık. Vefatının 749. Yıl dönümü. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederiz hocam. Kıymetli dostlarımız, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz efendim. Hoşça kalın.